Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ev, Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler. Ki o kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır. Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20, dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Fahri Kainat Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 8'de 1400, Hicri Kameri 24, Cemalül Evvel 1443 ve Miladi Takvimle 29 Aralık 2021 Çarşamba. Kıymetli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene, arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sunacağımız sabah haberleri ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Ayetullah Hamene'ye göre direniş ve bileşenleri, mutfak kültürü ve Nehcül Belaga öğütleri adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Sabah yayınımız önemli haberlerin özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullayan, uluslararası forumlarda ülkenin altyapısına yönelik siber saldırıları takip ediyoruz dedi. Tüm General Gulam Ali Reşit, geniş ve kapsamlı bir çatışma bedelini düşman asla karşılayamaz dedi. Rus diplomat nükleer anlaşmanın yeniden canlanması için ümitli olduğunu dile getirdi. Türkiye'de 16 IŞİD zanlısı gözaltına alındı. Irak direnişi, Amerikan askerlerini Irak'tan çıkaracağız açıklamasında bulundu. Lavrov, Batı'nın Ukrayna konusundaki tutumu utanç verici dedi. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, uluslararası forumlarda ülkenin altyapılarına yönelik siber saldırıları yasal olarak takip ediyoruz dedi. Emir Abdullahyan dün Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı General Gulam Rıza Celali ile yaptığı görüşmede İran'ın bilimsel yeteneklerini ve bazı komşuları da dahil olmak üzere diğer ülkelerin sivil savunma alanlarında sorunlarına değindi ve İran'ın yerli bilgiyi daha da geliştirmek ve güçlendirmek için Dışişleri Bakanlığı'nda mevcut tüm yasal ve siyasi araçları kullanmaya hazır olduğunu bildirdi. General Celali de bu toplantıda şunları söyledi. Kurumun en önemli amacı tehditleri izlemek ve kontrol altına almak, ülkenin risklerini ve dış tehditlere karşı kırılganlığını azaltmak ve uluslararası arenada yeni tehditlerin oluşması nedeniyle uygun hukuki ve siyasi tedbirlerin alınmasıdır. Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı tehditlere karşı toplu ve sinerjik savunma ihtiyacının altını çizerek, bugün düşmanların ülkenin hayati altyapısına yönelik operasyonlarını gündemlerine aldıklarını vurguladı. İran'ın 250'den fazla stratejik ürüne sahip olmakla dahil olmak üzere sivil savunma alanındaki yeteneklerini vurgulayan Celali, diğer dost ülkelerle işbirliğine hazır olduğunu duyurdu.
İran'da İslam dünyasının büyük taklit mercilerinden Ayetullah Nuri Hemedani, Müslümanların şeytani fitne üçgenine karşı uyanık olmaları gerektiğini söyledi. Ayetullah Hüseyin Nuri Hemedani, İslam ülkelerindeki düşmanların Müslümanlar arasında bölünmeler yaratmak için kurdukları komploları atıfta bulunarak, bugün Amerika ve küresel siyonizm İslam ülkelerindeki komploları sürdürmeye çalışıyor dedi. Ayetullah Nuri Hemedani şöyle dedi. Amerika İslam ülkelerinde fitne çıkarmak için planlar yapıyor. Suudi Arabistan mali harcamasını yapıyor. Siyonist İsrail de uygulamasından sorumlu. Ayetullah Nuri Hemedani İslam'ın eksiksiz ve kuşatıcı bir din olduğunu belirterek, bugün vahdet esastır ve Müslümanların vahdetine zarar verilmemelidir dedi.
İran'ın Londra Büyükelçisi, İngiliz Bakan'ın asılsız iddialarına tepki göstererek hiçbir ülkenin düşmanlığından korkmayacağız dedi. Fars Haber Ajansı'na göre İran İslam Cumhuriyeti'nin Londra Büyükelçisi Muhsin Baharvend, İran'ı düşman bir ülke olarak nitelendiren İngiliz Hükümeti Devlet Bakanı Damien Hinds'in asılsız iddialarına tepki olarak Instagram sayfasında şunları yazdı. Diplomatik ilişkilerimizin olduğu hiçbir ülkeye düşmanlığı hoş karşılamayız. İran Büyükelçisi, karşılıklı saygı ve karşılıklı çıkarlar İran'ın dış politikasının ilkeleridir dedi. Baharvend şunları kaydetti. Güvenliğin sağlanmasında ve İran'ın ulusal çıkarlarının korunmasında ısrar edeceğiz ve ilkelerimize bağlı kalacağız. Mütekabiyet ilkesi de diplomatik ilişkilerin alışılagelmiş ve yerleşik ilkelerinden biridir.
İran'da Hatemül Enbiye Merkez Karargah Komutanı tüm günlere Gulam Ali Reşit, İran İslam Cumhuriyeti gücüne inanmak kesinlikle düşmana daha az bedele mal olacak dedi. Gulam Ali Reşit, İran ordusu ve İran Devrim Muhafızları Kol Ordusu'nun 17. Büyük Peygamber tatbikatını yaptıktan sonra dün şöyle dedi. Tatbikat yapmak ve yürütmek, düşman tehditlerinin algılanmasını test etmek ve muharebeye hazırlık düzeyini değerlendirmek anlamına gelir ve daha da önemlisi hazırlıkların önümüzdeki tehlikelere ne kadar uygun olduğunu ortaya çıkarır. Tüm General Reşit, düşmanın tehdidini ciddiye almanın başkomutan tarafından her zaman vurgulandığını da hatırlatarak şöyle dedi. Bu konu tehdit değerlendirmelerinin hazırlanmasını, muharebeye hazırlık saha değerlendirmelerini ve Hatemül Enbiya karargahında ve silahlı kuvvetlerde tatbikatların yürütülmesini yöneten mantığı şekillendirdi. Hatemül Enbiya Merkez Karargah Komutanı, ordu komutanları ve devrim muhafızlarının çabalarını takdir ederek şöyle dedi. Silahlı kuvvetlerin yıllık tatbikatlar düzenlemesindeki amacı, düşmana onları her zaman gözetlediğimizi, hazır olduğumuzu ve kesinlikle onlara başarılardan daha fazla maliyet yükleyeceğimizi, zaman ve yer seçimi yaparak küçük ve taktik başarılarını düşmana bildirmektir. Elbette uygun araçları kullanmanın yanı sıra hesaplanmamış yöntemleri stratejik başarısızlıklara dönüştüreceğiz.
Rusya'nın Birleşmiş Milletler Temsilcisi Yardımcısı Dmitri Polyanski, koşullar göz önüne alındığında İran nükleer anlaşmasının yeniden canlandırılacağını umduğunu dile getirdi. Polyanski, gazetecilere verdiği kısa bir röportajda kolay olmadığını biliyorum ama çok iyimserim. Beklenen başarı için gerekli tüm koşullara sahibiz. Böylece nükleer anlaşmanın tekrar faaliyete geçtiğini duyurabiliriz dedi. Bu arada Rusya Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada yaptırımların kaldırılmasına ilişkin Viyana görüşmelerine katılanların nihai belgenin hazırlanmasını hızlandırma gereği vurguladıklarını bildirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Viyana müzakerelerinin yaptırımların kaldırılması konulu 8. turunun genelin belgeyi sonuçlandırma ve kabul edilebilir bir çözüme zamanında ulaşma çabalarını hızlandırma konusundaki kararlılığının altını çizdiği belirtildi. Yaptırımların kaldırılmasına ilişkin 8. tur müzakereleri pazartesi akşamı İran İslam Cumhuriyeti kıdemli müzakerecisi Ali Bakri Kani ve Avrupa Birliği Dışişleri Sorumlu Yardımcısı Enrico Mora'nın başkanlık ettiği Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu Ortak Komisyonu toplantısıyla başladı. İran 4+1 grubu ve Avrupa Birliği'nden heyetlerin katılımıyla Kuburg Otel'de gerçekleştirilen görüşmede müzakere süreci değerlendirildi ve görüşmelerin nasıl devam ettirileceği de ele alındı. Toplantıda ayrıca İran'ın önerilerinin çoğunun yeni metinde yer aldığı ifade edildi.
Beyaz Saray Amerikan Başkanı'nın İran'ın askeri yetenekleriyle ilgili ulusal savunma yetkilendirme yasasının bir maddesine karşı olduğunu duyurdu. Beyaz Saray Cumartesi günü Amerikan Başkanı Biden'ın ulusal savunma yasasında İran'ın askeri yeteneklerini bildiren bir maddeye karşı çıkan bir bildiri yayınladı. Muhalefetini açıklayan Biden, ulusal savunma yetkilendirme yasasındaki bazı hükümler, departmanların ve yürütme kurumlarının son derece hassas gizli bilgiler içeren belirli komitelere raporlar sunmasını gerektiriyor. Önemli istihbarat kaynaklarını veya askeri eylem planlarını ortaya çıkarabilecek bilgiler dahil dedi. Biden şöyle dedi, Amerika Anayasası başkana bu tür hassas bilgilerin ifşasını engelleme ve ulusal güvenliği koruma sorumluluğunu yerine getirme yetkisi veriyor. Açıklama Washington'un İran'ın muhtemel tehdidine karşı koymaya kararlı olduğuna dair tekrarlanan ve ısrarlı iddialar üzerine Biden tarafından yapıldı. Geçen pazartesi günü Amerikan Başkanı Biden 2022 için 770 milyar dolarlık askeri bütçe tasarısını imzalamıştı.
İslam İnkılabı Rehberlik Ofisi Uluslararası İlişkiler Yardımcısı Muhsin Gumi, Şehit İrlu Yemen'de İran İslam Cumhuriyeti'nin kriterleri ve değerlerinin simgesiydi dedi. Muhsin Gumi dün İran'ın Yemen Büyükelçisi Şehit Hasan İrlu için düzenlenen anma töreninde yaptığı açıklamada şöyle dedi. İzzetli Yemen halkının zaferinin bir kısmı bu şehidin bu millete verdiği destek ve Yemenliler için ülke içinde ve uluslararası arenada insani ve kamusal yardım toplama eylemlerinden kaynaklanmaktadır. Gumi ayrıca şöyle dedi, Şehit İrlu Yemen'i bölmeye çalışanların aksine o ülkede birlik aradı ve Yemen halkı arasında desteklendi. Yemen bölgede İslam dünyasında ve uluslararası alanda kültür ve medeniyet alanında çok özel bir yere sahip ülkelerden biridir diyen Gumi, Şehit İrlu bu pozisyonu iyi temsil etti ve bu rolü iyi oynamayı başardı dedi. İslam Devrimi Muhafızlar Ordusu Kudüs Gücü Komutanı General İsmail Kaani'nin de aralarında olan mülki ve askeri yetkililer Şehit Hasan İrlu için düzenlenen anma törenine katıldılar.
İran İslami Kültür ve İletişim Teşkilatı Başkanı, İran ve Çin arasındaki tarihi geçmişe ve kültürel ilişkilere atıfta bulunarak İran ve Çin'in dünya için yeni söyleyecekleri sözler var dedi. İran Ajansı'na göre Çin Büyükelçisi Chang Kua ve Tahran'daki Çin Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı, İran İslam Kültür ve İletişim Örgütü Başkanı Muhammed Mehdi İmanipur ile bir araya geldi ve iki ülke arasındaki kültürel işbirliğinin genişletilmesini görüştü. İki ülke arasındaki kültürel işbirliğinin genişletilmesine vurgu yapan İmanipur, örgütün çeşitli kültürel çalışmalar, sergiler, araştırma ve kültürel heyetler toplantısı alanlarında işbirliğine ve ayrıca Tahran'daki Çin Kültür Komitesi'ne ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu duyurdu. İmanipur, İran ve Çin'in dünyadaki gerçek imajını sergilemeye vurgu yaparak İslamofobi, İranofobi ve Çinofobi ile mücadele alanlarında ortak toplantılar ve programlar düzenleyebilir, bu alanda Çin'in kapasitelerini kullanmakla ilgilenebiliriz dedi. İran ve Çin arasında diplomatik ilişkileri kurulmasının 50. yıl dönümü vesilesiyle konuşan Çin'in İran Büyükelçisi, İki ülke arasında işbirliği ve değişimler son 50 yılda büyük ölçüde genişledi ve bu işbirliğinin özellikle başta kültür ve sanat alanları olmak üzere her alanda daha da gelişmesini umuyoruz dedi.
İran Sınır Polisi Komutanı ülkenin güneydoğusunda bir tondan fazla uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini bildirdi. İRNA Ajansı'na göre Tuğgeneral Ahmet Ali Guderzi yaptığı açıklamada şöyle dedi. İstihbarat güçleri ve sınır bölgelerindeki hareketlerin gözetimiyle Zabul Sınır Alayı'nın sınır muhafızları, ülkeye giren silahlı saldırganların ve uyuşturucu kaçakçılarının ipuçlarına rastladı ve dikkatli bir operasyonel planlama ile kontrol önlemlerinin yoğunlaştırılmasını gündeme getirdi. General Guderzi ayrıca şöyle dedi. Geniş istihbarat önlemleri alınarak kaçakçıların trafik güzergahları belirlendi ve Zabul Sınır Alayı sınır muhafızları birkaç harekat timleri şeklinde hedefe yönelik pusular kurdu ve bir çevreleme planı uyguladı, bölgeleri kontrol altına alarak uyuşturucu kaçakçıların malını ele geçirdi. General Guderzi, kaçakçılar sınır muhafızlarını görür görmez uyuşturucu sevkiyatını bırakıp kaçtıklarını ve sınır muhafızları 4 silah ve bir miktar mühimmatın yanı sıra 1 ton 65 kilogram çeşitli uyuşturucu maddeyi ele geçirdi dedi.
Koronavirüsün omikron varyantının patlak vermesiyle dünya çapında virüste günlük enflasyon rekoru kırıldı. Amerikan dergisi Bloomberg, yeni yıl tatili yaklaşırken ve ilk koronavirüs vakasının açıklanmasından neredeyse 2 yıl sonra omikron varyantının bir kez daha virüste günlük enfeksiyon rekorunu kırdığını bildirdi. Habere göre son bir günde dünya genelinde 1.4 milyondan fazla kişi koronavirüse yakalandı. Amerika'nın hastalıkları kontrol ve önleme merkezleri, Amerika'da 25 Aralık'ta sona eren haftada omikron varyantının koronavirüs vakalarının %58.6'sını oluşturduğunu bildirdi. İlk olarak Kasım ayında Güney Afrika ve Hong Kong'da ortaya çıkan omikron varyantı şimdiye kadar dünya genelinde yayıldı. Hastanelerin yoğunlaşması Noel tatili döneminde seyahat planlarının bozulmasına neden oldu. Amerikan havayolu şirketleri Noel tatili sırasında 3 gün arka arkaya yüzlerce uçuşu iptal etmek zorunda kaldı. Bu arada Avrupa'da da binlerce uçuş iptal edildi.
Türkiye Sağlık Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre ülkede şimdiye kadar 6 ilde 42 omikron vakası tespit edildi. Bakan Koca vaka sayılarında artış öngörüldüğünü duyurdu. Sağlık Bakanlığı dünya genelinde endişeye neden olan omikron varyantına dair yazılı bir açıklama yaptı. Bakanlık, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün omikron varyantının Avrupa kıtasında görülmeye başladığı zamandan itibaren 17 merkezde omikron varyantı için PCR tabanlı bir tarama başlattığını ifade etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından yaptığı açıklamada omikron varyantı konusunda uyarıda bulundu.
Türkiye'de Metropol Araştırma'nın sahibi Özer Sencer, AK Parti'den %11 oranda bir seçmen kitlesinin ayrıldığını ancak bunların hiçbirinin CHP'ye gitmediğini savundu. Yaptıkları son kamuoyu araştırması sonuçlarını paylaşan Metropol Araştırma'nın sahibi Sencer, AK Parti'den %11 oranında bir seçmen kitlesi ayrıldı. Şu an büyük bir kararsız kitle olduğunu belirten Sencer, kararsızların seçmenine güven oluşturamayan muhalefet partilerinde gitmediğinin altını çizdi. Metropol, Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın %54.4 oyla Recep Tayyip Erdoğan'ın %32.2'sine karşılık en çok oyu aldığını gösterdi. Bu ankette İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da %36.6'ya karşı %48.7 ile Erdoğan'ın önünde yer alıyor.
Türkiye Emniyet Güçleri dün akşam güvenlik güçlerine saldırdıktan sonra IŞİD terör grubuyla bağlantılı olmakla suçlanan 16 kişi tutukladılar. Fars Haber Ajansı'na göre IŞİD'in finans kaynaklarına yönelik 6 kentte eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 16 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan İstanbul, Ankara ve Kayseri'de yapılan operasyonlarda da 19 şüpheli gözaltına alındı. IŞİD'in finans kaynaklarının deşifresine yönelik 6 ilde düzenlenen operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı.
Özerk Filistin Yönetimi Başkanı Mahmut Abbas, Batı Şeria'nın Siyonist yerleşimcilere yönelik devam eden saldırılara karşı Filistin protestolarına sahne olduğu bir zamanda terör rejimi İsrail'in savaş bakanı ile bir araya geldi. Filistin Yönetimi Vatandaşlık Bakanı Hüseyin Eşşeyh, haber ajansına verdiğimizde Mahmut Abbas'ın ırkçı İsrail rejimi savaş bakanı Benny Gantz ile görüştüğünü söyledi. Mahmut Abbas'ın 10 yıl aradan sonra ilk kez bir Siyonist yetkinin konutunu ziyaret ettiği söyleniyor.
Irak Direniş Grupları Koordinasyon Konseyi, Washington'un kendi terörist güçlerini Irak'tan çekme konusunda ciddi olmadığını ancak direnişin bu güçleri kesinlikle geri çekmeye zorlayacağını vurguladı. Fars Haber Ajansı'na göre Irak Direniş Grupları Koordinasyon Kurulu, Salı günü yaptığı açıklamada Amerika işgal güçlerinin Irak halkının meclis kararının uygulanması yönündeki taleplerini yerine getirmede ciddi olmadığının her geçen gün daha da netleştiğini bildirdi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı ülkeleri ile NATO'nun Ukrayna'da küçük savaş çıkarmak istediklerini söyledi. Lavrov, bu bir ideolojiden daha çok etkileme mücadelesidir. Batı dürüst rekabet sürecine geçseydi bu mevcut durumdan çıkış olurdu. Ancak bu durumda Batı olmazdı yorumunda bulundu. Batı ülkelerinin Ukrayna meselesi konusunda sergilediği pozisyonu değerlendiren Lavrov, Batı ve NATO'nun sergilediği pozisyondan yola çıkmak edepsizliktir. Polonyalılar, Baltıklar ve Ukraynalılar da bunları takip ediyor dedi. Lavrov, Batı ülkelerinin Ukrayna'ya silah sevk ettiğini belirterek, Ukrayna'da savaş duygularını besleme, küçük bir savaş çıkarma, sonra da bizi suçlayarak uygun bahaneyle yaptırım uygulama ve bizim rekabet etme imkanlarımızı bastırma yönünde arzunun olduğunu göz ardı etmiyorum ifadelerini kullandı.
Ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği 2021'de Avrupa kıyılarına ulaşmaya çalışırken Akdeniz'de 2500'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi.
Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz El-Caf eyaletinin işgalden kurtulması ve Ali Su'da bir yenilgi daha başlığı altında. Yemen Silahlı Güçleri Sözcüsü Tuğgeneral Yahya Seri, El-Caf eyaletinin tamamen işgalden kurtulmasını duyurarak, Yemen Silahlı Güçleri'nin düşmanla mücadelede yeni bir etaba daha taşınma kararında olduklarını söyledi. 26 Aralık 2021'de 82. ayına giren Suudi İttifakı'nın Yemen'e karşı başlattığı savaşta, başta Yemen'de 21. asrın en büyük insani krizinin yaşanmasına ilaveten, taraflara indirilen insani ve maddi hasarla bir yana savaş meydanında güç dengesi ve meydan durumu da büyük önem taşıyor. Yemen Savaşı 26 Mart 2015'te başladığında Ali Suud bu savaşı 3 hafta içinde Ensarullah hareketini iktidardan uzaklaştırmak ve Mustafi ve firarı Cumhurbaşkanı Abdurrahman Mansur Hadi'yi Sana'ya geri getirmekle bitirebileceğini hesaplarını yapıyordu. Fakat hali hazırda savaşın üzerinden 81 ay geçerken savaş meydanındaki durum sadece 2015 yılı ile değil hatta 2021'in başındaki durumdan bile pek farklı değildir. Mağrib stratejik eyaleti son aylarda tamamen işgalden kurtarıldı ve Yemen Silahlı Güçleri Sözcüsü Tuğgeneral Yahya Seri ise 26 Mart günü yani savaşın 81. ayının sonunda yaptığı açıklamada El-Caf eyaletinin tamamen işgalden kurtarıldığını duyurdu. Yahya Seri eyaletin bazı çöl bölgeleri hariç diğer tüm bölgelerin kurtarıldığını belirtti. Bu önemli başarı savaş meydanının hala büyük değişikliklere sahne olduğunu gösteriyor. Suudi Arabistan ve paralı uşaklarında işgal edilen coğrafya her geçen gün daha da daralmaktadır. Yemen'in kuzey kesimleri tamamen Yemen ordusu ve halk komiteleri güçlerin kontrolündedir. Aslında Ali Suud kör saldırıları ile sivilleri hala katliam ediyorsa, fakat Yemen'in zeki savaş taktiği ise işgal edilen bölgelerin işgalden kurtulması yolunda ilerlemektedir.
El-Caf eyaletinin işgalden kurtarılmasının bir diğer önemli tarafı ise Suudi uşakların moralini zayıflatıp Yemen silahlı güçlerinin moralini yükseltirken savaşın yeni bir aşamaya daha girdiğinden haber veriyor. Yemen ordusu bu ülkenin kuzeyini tamamen işgalden kurtarırken diğer bölgeleri de düşman işgalden kurtarmaya hareket edecektir. Buna dayanarak Yemen Silahlı Güçler Sözcüsü ülkenin silahlı güçlerinin saldırganlara karşı yeni bir aşamaya geçmekte olduğuna işaretle Yemen'in özgürlükçü tüm vatandaşlarından bağımsızlık ve özgürlük savaşına aktif olarak katılmalarını istedi. El-Caf eyaletinin bir diğer önemli noktası coğrafi konumudur. Yemen'de El-Caf eyaleti yakındaki eyaletlere nazaran daha yoksul olmasına rağmen stratejik ağırlığı söz konusudur. Emran, Sana, Marib, Hadarmut ve Sade eyaletleriyle komşudur. Bu coğrafi konum Yemen ordusunun söz konusu eyaletlere ulaşmasını sağlarken aynı zamanda Suudiler ve paralı uşaklarının ülkenin kuzey bölgelerine ulaşmasını uygulamada kapatıyor. El-Caf eyaletinin işgalden kurtarılmasının bir diğer önemli yönü de Suudi Arabistan için bir tehdit olmasıdır. Zira El-Caf, Suudi Arabistan ile uzun ortak sınıra sahip buna ilaveten bu eyaletin kuzeydoğusunda Suudi Arabistan'ın El-Rub, El Hali petrol kaynakları bulunuyor. Bu yüzden Arabistan'a özellikle Yemen ile sınır bölgelerine daha fazla darbe indirme ihtimali de artıyor. Tüm bu sebeplerden ötürü Elcaf eyaletinin Suudi saldırgan koalisyonun işgalinden kurtarılması Yemen halkı, ordusu ve halk komiteleri için büyük önem taşıyor ve oluşan gelişmeler yakın gelecekte önemli olayların yaşanacağının habercisidir.
Değerli dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Amerika'nın 2022 askeri bütçesinin Biden tarafından imzalanmasıyla ilgili. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Amerika'da korona krizinin yoğunlaştığı bir ortamda pazartesi günü Joe Biden'in ulusal savunma yetkilendirme yasası olarak bilinen 2022 yılı için 770 milyar dolarlık askeri bütçe imzaladığı bildirildi. Beyaz Saray yayınladığı bildiride bu yasanın Askeri Geliştirme ve Savunma Bakanlığı programları, Enerji Bakanlığı Ulusal Güvenlik Programları ve Amerika İstihbarat Programları, temel askeri maaşlarda artış ve yeni askeri teçhizat alımına izin vereceği bildirilmektedir. Daha önce Amerika Senatosu Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası kapsamındaki 770 milyar dolarlık askeri yasa tasarısını ezici bir çoğunlukla onayladı. Bu bütçe Biden'in talep ettiği bütçeden 25 milyar dolar daha fazlaydı ve 89 Demokrat ve Cumhuriyetçi senatör Amerika Senatosu'nda tasarı lehinde oy kullanmıştı. 2022 askeri bütçesi Amerika'daki kötüleşen sosyal ve sağlık durumu ve ülkedeki korkunç altyapı durumu göz önüne alındığında bu konulara daha fazla para harcanmasının beklendiği bir zamanda onaylandı. Demokratlar ve Biden'in vaatlerinden hareketle de Amerika askeri bütçesinin düşüşe geçmesi bekleniyordu. Fakat görünen o ki Başkan Joe Biden askeri bütçeyi arttırma konusunda eski Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump'ın izinden gidiyor. Amerika'nın refah ve sosyal programlarına yönelik acil iç ihtiyaç göz önüne alındığında bu kararın Amerikan halkının sosyal ve refah programlarına çok acil ihtiyaçlara dikkate alındığına oranla onlara birçok zaruri ihtiyaçların özellikle korona ile mücadele ve muhtaç kesimi finanse etmek, ayrıca altyapıları ve tesisleri onarmaktan mahrum bırakmak anlamına geliyor. Amerika Federal Hükümeti askeri bütçeyi azaltarak altyapıyı modernize etmek için gerekli fonları ayırmak yerine askeri ve sanayi komplekslerinin çıkarları için her yıl askeri bütçeyi arttırıyor.
Eleştirmenlere göre Amerikan askeri bütçesinin artmasıyla ülkenin altyapısının yeniden inşası zor olacak. Senatoda bağımsız bir senatör olan Bernie Sanders sürekli olarak askeri bütçeleri arttırmaya karşı olan bir temsilci olarak şöyle diyor. Amerika askeri bütçesinin 12 ülkenin toplam bütçelerinden daha büyük olduğu bir zamanda ağır maliyetlere ciddi bir şekilde bakmanın zamanı geldi. Amerikan Savunma Bakanlığı'nda şu anda var olan mali dolandırıcılıkları ve savurganlıkları ele alma zamanı gelmiştir. Amerika'nın 2022 askeri bütçesindeki bir diğer önemli konu, uluslararası alanda iki büyük rakibi olan Çin ve Rusya'nın sözde tehditlerine karşı gösterilen özel ilgi. Bu konu ulusal güvenlik stratejisi geçici rehberi ve de askeri güçlerin mevziler ve dizilişin gözden geçirilmesi gibi üst düzeyli belgelerde ayrıca Rusya ve Çin gibi ülkelerle başa çıkma stratejilerini zaten gündeme getirilmiştir. Washington, Moskova ve Pekin'in Amerikan çıkarları ve ulusal güvenliği için ciddi bir tehdit oluşturduğunu ve Amerika'nın onlarla ciddi bir yüzleşme arayışında olduğunu iddia ediyor. Bütçe, Ukrayna'ya güvenlik yardımı ve güvenlik güçlerine destek için 300 milyon dolar, Avrupa savunma planı için 4 milyar dolar ve sözde Rus tehditine karşı koymak için Baltık güvenlik işbirliği için 150 milyon dolar da kapsıyor. Öte yandan Çin ile yüzleşmeye ve mücadele etmeye yönelik bütçede de 7.1 milyar dolarlık meblağ ayrılmıştır. Bu bağlamda Pasifik Caydırma Planı ve Kongre'nin Tayvan'a destek bildirgesinin yanı sıra Amerikan Savunma Bakanlığı'nın Çin malı ürünlerin satın alınmasına yönelik yasağı da yer almakta. Böylece 2022 askeri bütçesinden hareketle Amerika Birleşik Devletleri'nin militarizmi şiddetlenmesini ve uluslararası arenada karşılaşmaları şiddetlendirmeye, küresel istikrarı ve güvenliği tehlikeye düşürmeye istekli olduğunu söyleyebiliriz. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın yorumları burada sona erdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 8 Dey 1400 Hicri Kameri 24 Cemadül Evvel 1443 ve miladi 29 Aralık 2021 Çarşamba. ...115 yıl önce bugün Hicri Şemsi 8 Dey 1285'te İran Milli Meclisi'nce hazırlanan ve tedvin edilen Meşrutiye Anayasası, İran'ın dönem Kacar Şahı Muzaffereddin Şah tarafından imzalandı. Daha sonraları 107 ek maddenin eklendi, 51 maddesi vardı. Meşrutiye Anayasası dikta Pehlevi rejimi döneminde büyük değişikliklere maruz kaldı. Öyle ki Muhammed Rıza Pehlevi döneminde temelden değiştirildi ve birkaç madde daha eklendi. İlk anayasanın önemli maddelerinin değişmesi, meşrutiye hareketinin asıl yolundan sapmasına neden olan etkenlerdendi. ...405 yıl önce bugün Hicri Kameri 24 Cemadül Evvel 1038'de Safevi silsilesi şahlarından Şah Abbas Safevi İran'ın Mazenderan ilindeki Beşşehir'de vefat etti. Safevilerin ünlü şahı Şah Abbas hükümeti dönemi bilim adamları, ulema ve önde gelen sanatçıların bulunmasından dolayı büyük önem taşıyor. ...15 yıl önce bugün Hicri Kameri 24 Cemadül Evvel 1428'de önde gelen alim Hacı Hasan Kumi vefat etti. Hicri Kameri 3 sefer 1329'da Kutsal Meşhed kentinde dünyaya gelen Hacı Hasan Kumi ilk eğitimini bitirdikten sonra Meşhed'deki önde gelen alimlerden feyizler aldı. Hacı Hasan Kumi, Hac Hüseyin Tabatabai Kumi'nin büyük kıyamında dini kutsallıkların savunulması uğruna yoğun bir şekilde mücadele etti ve Rıza Han'ın baskıcı uygulamaları sonucu babasıyla birlikte Irak'a sürgüne gönderildi. Kumi babasının ölümünden sonra Meşhed'deki dini havzasının yönetilmesi için memleketine döndü. Hicri Şemsi 1342'de diğer din mercillerle birlikte Şah rejimine karşı kıyam etti ve bu nedenle Şah rejimi tarafından tutuklandı ve İslam İnkılabı'nın zaferine dek sürgünde kaldı. İslam İnkılabı'nın zaferinden sonra daima inkılabın amaç ve ülkelerine hizmet etti. ...91 yıl önce bugün 29 Aralık 1930'da Alman oryantalist Theodor Noltke hayata veda etti. Eğitimine ilahiyat ve felsefe ve Sami dillerinin tümünde doktora derecesine kadar devam eden Noltke, doktora tezinin konusu iki bölümden oluşan ve İslami kaynaklardan ve Avrupalı oryantalistlerin araştırmalarından yararlanarak Kur'an'ın edebi tarihine değinilen Kur'an tarihiydi. Farsça, Arapça, Türkçe, Yunanca, İspanyolca ve İtalyanca dahil olmak üzere çeşitli dillere hakim olması, hem nicelik hem de nitelik olarak bol olan eserlerin ortaya çıkmasına neden oldu. ...95 yıl önce bugün 29 Aralık 1926'da 20. yüzyılda önde gelen Alman şair Rainer Maria Rilke hayata veda etti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Yeni Asya.
İnsani geçim için asgari 5303 TL lazım.
Milli Gazete.
Siyonist basınında Erdoğan'a takdir.
Yeni Mesaj.
İmamoğlu'dan geri adım yok.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Oğuz Demir 27 Aralık tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde dövize endeksli mevduat ne işe yarayacak başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Kabine toplantısında açıklanan önlemlerin ardından dövizde ve altında ciddi bir düşüş gördük. Henüz bu düşüşün temel nedeninin önlemler olduğunu düşündürecek bir veri gelmiş değil. Şu ana kadar elimizdeki veriler sığ piyasada yüklü döviz satışları ile kurun gerilediğine işaret ediyor. Ancak asıl mesele bugünden yarına kurun düşmesi değil, bizim için önemli olan bu döviz satışları durduğunda uygulanan tedbirlerin sonuç verip vermeyeceği olacak. Son dönemdeki suçlamalara bakarsak bu önlemlerin sonuç verip vermeyeceği konusunda daha iyi bir fikre sahip olabiliriz diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Bu sıçramaların son dönemdeki en temel nedeni yurt içindeki döviz talebindeki hızlı artış oldu. Faizdeki düşüş, kurdaki artış ve fiyatlara yansıyan bu artış, tasarruf sahiplerinin dolarizasyonunu hızlandırdı. Alınan önlemlerle bu noktada iki sonuç bekleniyor. Birincisi bu döviz talebinin durması, ikincisi ise döviz satın alanların yeniden Türk lirasına dönüş yapması. Getirilen uygulama ise TL mevduatlara dövize endekslenme fırsatı sunulması. Yani bankalar tasarruf sahiplerini Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın politika faizinin bugün %14, 3 puan üzerine kadar faizle hesap açabilecek, bu getirinin dövizin getirisinin altında kalması durumunda aradaki fark Merkez Bankası tarafından telafi edilecek. %17 civarı bir faiz getirisinden bahsediyoruz. Hali hazırda 10 TL'nin üzerinde döviz alan ve bu dövizden zarar edenlerin şu şartlarda o zarara rağmen TL'ye dönmeleri mümkün olacak mı emin değilim. Dönseler de elde edecekleri getiri zararlarını karşılayacak düzeyde değil. Dolayısıyla bekleme ihtimalleri yüksek. Tasarrufları TL'de olanlar için sistem oldukça cazip gibi görünüyor. Gerçekten öyle mi? Bakalım mı? Faiz, tasarruf sahibi için kendini enflasyona karşı koruyacağı bir kalkan. Yani 10.000 TL birikimi olan bir yurttaş, enflasyonun %20 olduğu bir ortamda %20'nin üzerinde bir faiz bekler ki satın alma gücünü koruyabilsin. Bu durumda belirleyici unsurlardan biri enflasyon oluyor. Enflasyonda durum ne diye bakarsak da pek iç açıcı değil. Biz yine bakalım ve anlamaya çalışalım. TÜİK'e göre üretici enflasyonu %55'in üzerinde. tarımsal girdi fiyatları, tarım üretici fiyatları, hizmet üretici fiyatları gibi diğer ürünlerinde de artışlar yıllık %30'un üzerinde. Bunlara bir de Aralık ayını eklediğimizde ortalama maliyet artışlarının %50'ye yaklaşması oldukça muhtemel. Yıllık tüketici enflasyonu ise 4 Ocak 2022'de belli olacak. Aralık ayında iyimser bir tahminle aylık enflasyon %5 dahi olsa yıllık enflasyon %21,31'den %25'in üzerine çıkıyor. Üretici fiyat artışlarının henüz daha enflasyona tam olarak yansımamış haliyle %25. Aradaki fark gördüğünüz üzere hala %15-20 bandında. Önümüzdeki 3 ay içerisinde bu farktan kaynaklanacak fiyat artışları ve yönetilen, yönlendirilen, hükümet tarafından fiyatı belirlenen ürünlerdeki yılbaşı zamlarını da dikkate aldığınızda enflasyondaki artışın devam etmesini beklemek mümkün.
Mehmet Kara 27 Aralık tarihli Yeni Asya gazetesinde Erdoğan Bal gibi aday olabilir mi başlıklı yazısına yer veriyor. Erken seçim tartışmaları bütün hızıyla sürerken Erdoğan'ın yapılacak seçimde aday olup olmayacağı da yavaştan yavaşa konuşulmaya başlandı. Anayasanın 101. maddesine göre bir kişi en fazla iki sefer cumhurbaşkanı olabiliyor. Eğer cumhurbaşkanı ikinci döneminde ise meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabiliyor diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Fakat Cumhurbaşkanı'nın ikinci döneminde kendisi tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi durumunda ise ikinci dönemini tamamlamış sayılacağı için tekrar aday olamıyor. Erdoğan Ağustos 2014 ve Haziran 2018 tarihlerinde halk oyuyla iki defa Cumhurbaşkanı seçilmişti. Haliyle anayasada bir kişinin iki defa Cumhurbaşkanı seçilebileceği ile ilgili hüküm olduğu için erken ya da zamanında yapılacak bir seçimde aday olamayacağı görülüyor. Bu bir görüş. Diğer bir görüş de yeni sisteme göre bir defa seçildiği için yeni aday olabiliyor. 2019 yerel seçimlerinde hiçbir şey olmadıysa bile kesinlikle bir şeyler oldu sözleriyle siyasi literatüre giren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Recep Tayyip Erdoğan bal gibi aday olur, ben size bunu hukuki açıdan ispat edebilirim derken bu tartışmanın yaşanacağının da unutulmaması gerektiğini ifade ediyor. O hal ortamında çıkan Türk tipi partili cumhurbaşkanlığı sistemi rehabilite edilse de her gün yeni bir arızası çıkıyor. Sistem onarılmaz arızalarla dolu. Sistemi getirenler dahi kireçlenmeler olduğunu kabul ediyor. Ancak hiçbir kireç sökücünün bu kireçleri sökmesinin de imkanı yok. Her geçen gün bu durum daha fazla görülüyor. TL mevduatına getirilen faiz ve kur farkı garanti kararının ardından dolar 11-12 TL'ye indikten sonra partisinin grup toplantısında konuşan Erdoğan, "Başaramayacaksınız" sözünü yüksek perdeden söyleyince bütün milletvekilleri ayağa kalkıp uzunca süre alkışladılar. Bu ifadeler hükümetin sıkıştığında söylenen sözler. Bazı konularda ezan, vatan, bayrak tamam da ama ekonomi gibi konular olunca biraz garip kaçmıyor mu?
Tahran Radyosu.
Ahmet Gürsoy 27 Aralık tarihli Yeni Çağ gazetesinde İktidarın akıl oyunları başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Ne diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan? Kur oyununu bir saatte bozduk. Üniversiteler iktisat bölümlerinde okutulan ve bütün iktisatçıların bildiğinin tam tersinin doğru olduğunu ispata kalkan, bunun için politik faizi ve bakanları alabora eden kişi sanki ortada kendisinden başka oyun kuran varmış da onlarla savaşıyormuş gibi davranarak kur oyununu bozduk diyor. Bu durum Rize'ye çay toplamaya giden birinin aniden dönerek Giresun'a fındık toplamaya yönelmesi gibi bir şey diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Kaldı ki övündükleri şey aslında kayıp ettiklerimizdir. Dolar düşe düşe 10-11 liraya düştü. İyi olan bu mu? Bize zafer diye sundukları şey doların 10 liranın üzerinde tutulması yahut 9 TL'ye sabitlenmesi mi? Gece yarısı yapılan bu operasyonla hazinenin sattığı dövizin hesabını henüz vermediler. Yeni Hazine Bakanı'nın söylediği gibi o gece ansızın yapılan operasyonla bankada az buçuk doları ve altın birikimi olan küçük yatırımcının finansörlerin deyimiyle kerizlenmesine sebep oldular. Hangi birini sayalım? Bu iktidarın en büyük başarısı elindeki medya gücünü çok iyi kullanması ve gerçeği kolayca saptırmasıdır. İşte bakın yandaşlardan biri Erdoğan'ın yaptığı operasyona yabancılar bile şaştı derken öbür dış güçlerin oyununu nasıl bozduklarını anlatıyor. Ortada dış güçlerin oyunu yok ki. Ekonomik kararları muhalefetin tüm itirazlarına rağmen iktidarın kendisi veriyor yaptıkları da ortada. Yabancılar şaşırır tabii. Yabancılarda böyle bir ekonomi yönetimi yok ki. Herkes iktisat biliminin kurallarına göre davranıyor. Bizimki beklenmedik davranışlar gösterince haliyle adamlar şaşırıyor. Üçüncü ve bir başka algı operasyonu da doların hali hazırdaki durumuna ilişkin. Doların 9, 10, 11 TL olması başarı değil ki, başarı doların TL'ye eşit olması ya da daha düşük olmasıdır. İktidar ve medyası yaptığı yönlendirme ve saptırmalarla zihnimize ve aklımıza oyun kuruyor. Halbuki Türkiye FED'e yani Amerika Federal Finans Merkez Sistemi'ne Türk lirasını bağımlı kıldı. Bırakın TL'yi kurtarmayı, tam tersine dolara TL'yi ezdirmektedir. Sonunda bir efsane yaratarak sanki dolar üzerinden Türkiye'ye operasyon yapılıyormuş gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan, kur spekülasyonu denilen bir olayla karşı karşıya kaldık ve bunu ne yaptık? Bir saatte atıverdik dedi. İşte iktidarın akıl oyunları böyle kurgulanıyor.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
General Süleymani'nin şehadet yıl dönümü.
Şehit Süleymani hem şuca bud, hem bu tedbir bud. İnkılabigeri hattı kırmız bud.
As-salamu ala tahsin.
Amerika terör devleti 3 Ocak 2020'de büyük bir cinayet işleyerek İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Kudüs Gücü Komutanı General Hac Kasım Süleymani'yi şehit etti. Irak devletinin resmi daveti üzerine bu ülkeye bir ziyaret gerçekleştiren İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Kudüs Gücü Komutanı General Süleymani, Amerikalı terörist askerlerin Bağdat Havalimanı'na yakın bir noktada düzenledikleri hava saldırısında Haçlı Şabi Komutanı Ebu Mehdi Mühendis ve 8 silah arkadaşıyla birlikte şehit düştü.
Söz konusu terör saldırısından sonra bir açıklama yapan Amerika Savunma Bakanlığı Pentagon, terör saldırısının emrini bizzat Amerika dönem başkanı Donald Trump'ın verdiğini belirtti. Şehit General Kasım Süleymani, Batı Asya bölgesinde başta tekfirci IŞİD terör örgütü olmak üzere tekfirci terör örgütleriyle mücadelenin seçkin simalarından biriydi.
İran milletinin düşmanları Şam hedeflerine ulaşmak için Amerika, İsrail ve Suudi rejiminin kurduğu ve beslediği tekfirci IŞİD terör örgütünün çökertilmesine önemli rol ifade eden İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Kudüs Gücü Komutanı General Hac Kasım Süleymani'ye suikast düzenlemek başta olmak üzere İranlı nükleer bilimcileri katletmek gibi hiçbir cinayetin kaçınmadığını göstermiştir. Amerika terör devleti İran'a karşı dayattığı azami baskı politikasında büyük İran milletinin direnişiyle karşılaşınca bu kez güvenlik alanında baskı politikasını izlemeye başladı.
Gerçekte General Süleymani suikastı bir kez daha Amerika terör devletinin mahiyetini gün yüzüne çıkardı. Zira şehit General Süleymani ve Haçlı Şabi komutanı Ebu Mehdi Mühendis ve silah arkadaşları terörle mücadelede ve IŞİD'i yok etmekte ve Amerika ve Siyonist rejim İsrail'in bölgeye yönelik bölücü planlarını boşa çıkarmakta önemli rol ifade etmişti. Amerika terör devletinin bölgeye yönelik en önemli amacı bölge ülkelerini zayıflatmak ve zenginliklerini yağmalamak, çakma rejim İsrail'in bekasını güvence altına almaktır.
Lübnan'da yayımlanan El Bena gazetesinin genel yayın yönetmeni ve seçkin gazeteci Nasır Kandil, şehit General Süleymani'nin unutulmaz rolü hakkında şöyle diyor. Ne zaman... Thank you.